Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Önce aşağıdan şu üç noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri? Ben de hemen yayını sosyal medya üzerinden paylaşayım ki diğer dostlar da gelsin buraya. Onlar da gelsin, daha kalabalık olalım. Haftayı birlikte karşılayalım. Çünkü bugün konuşacağımız konu bir ulusun dil devrimi üzerinden ne kadar büyük bir sahtekarlıkla boğuşmak zorunda kaldı. Hiç eğmeden, karnımızdan konuşmadan, açık açık söylenen bütün yalanları konuşarak anlatmaya çalışacağım ben bunu. Ben dersime iyi çalıştım. Dersine çalışmak zorunda hissetmeyen ama karşısındaki cahil kadroyu çok rahat paralayabileceğini bilerek yüksek mertebeden sallayanlara inat, bugün oturup açık açık konuşacağız bu hikayeyi. Çünkü bu iş öyle bir iş ki, yani Türkiye'de 1928 yılının 1 Kasım'ında yasal olarak, ama aslında yazdan başlıyor bu çalışmalar, Ağustos'un içinde başlıyor, 1 Kasım'da yasal zemine ulaşıyor. Dil devriminin yapıldığı günden bu yana bir halkı cehaletle uyutmak çok kolay. Hele bunu dil üzerinden attığınız büyük yalanlarla yapıyor ve siyasi bir amaç elde etmeye çalışıyorsanız sallayın sallayabildiğiniz kadar. Aynı şeyler yapılıyor. Dün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu ülkenin kurucusunu, önderimizi, Türkiye'nin dört bir yanında insanlar büyük bir saygıyla andılar. Büyük bir saygıyla. Dün belki görenleriniz olmuştur. Sosyal medyadan ben de bir fotoğraf paylaştım. Kendi çektiğim bir fotoğraftı o. Ankara'da tam Atakule Meydanı'nda ki çok görürsünüz o fotoğrafı. Hani şehri böyle gidilecek yönlere göre ayıran levhalar vardır. Bir tarafı Ayrancı'ya doğru döner, bir tarafı Gazi Osman Paşa'ya. Atakule kavşağı çok önemli bir kavşaktır. Ankara'nın sembol kavşaklarından bir tanesi. Orada tam 9:05 geçe Işıkta yakalandık biz, kırmızı ışıkta. Ben kendi aracımı durdurdum, indim ve daha ben kornaya basmadan önce önümdeki pek çok araçla birlikte bu insanlar bunları bir şey söyleyerek yapmadılar. Birileri istediği için yapmadılar. Ama bunu bindirilmiş kıtalarla ve çıkarı olmadan sevilmeye alışmamış insanların anlaması çok zor. Ama anlayacaklar, kafalarına sokacaklar. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu değişmeyecek. Her yıl Atatürk anmalarının daha da ciddi, daha da gerçek, böyle gösterişten bilmem neden uzak bir hale gelerek insanların saf sevgisiyle yükselerek devam etmesi bunun net bir göstergesi. Hiç korkmayın. Hani zaman zaman bir araya gelen insanlar kendilerini böyle eziyorlar ya, şöyle söylüyorlar ya, işte gençlik çok kötü geliyor falan. Değil kardeşim, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama şu yaşananları doğru düzgün anlatırsak o zaman çok daha net anlayacağız mevzuyu. Bakın. Bu törenleri yaklaşık 25 senedir izleyen foto muhabir arkadaşlarından bir tanesi dün sosyal medyada gece paylaştım. Çünkü gün boyunca o kadar çok mesaj geldi ki, yüzlerce, emin olun, yüzlerce mesaj. Niye 10 Kasım'da özel yayın yapmıyoruz? Ya ben mümkün olduğunca hafta sonları yayın yapmak istemiyorum. Hepimizin kafası biraz soğusun ama en önce, hiç yalan söylemeyeceğim, en önce benim kafam soğusun diye yapmıyorum. Çünkü insan sürekli konuşmamalı ya. Ya bu çok kötü bir şey. Bilmiyorum diyebilmek, özgürlüğünü kullanabilmek lazım. Ama onlarla ilgili işte, hani yarın sabah konuşacağız dedikten sonra çok sevdiğim, çok eski bir foto muhabiri arkadaşım telefon etti. Dedi ki, ya ben sana dün yaşananı da ama 29 Ekim'de yaşananı da anlatayım ki işin doğrusunu bil. Dibinde fotoğraflarını çeken bir insan olarak anlatayım, ne olduğunu bil. Bundan 7-8 sene kadar önce, tam tarihini o da hatırlamıyor ama Anıtkabir'de yapılan bir tören sırasında kalabalığın içinden bazılarının Tayyip Erdoğan'ı yuhalamasıyla başlayan bir süreçten bahsettim. Dedi ki, bu süreç öyle bir hale geldi ki hemen o törenin ertesinde Melih Gökçek tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla organize edilen, ağırlıklı olarak işte Altındağ'dan, Mamak'tan, Sincan'dan AKP teşkilatları tarafından getirilen insanlarla oluşturulan bir düzen. Bu insanlar öncesinde o törenlerde, biliyorsunuz Ankara, gerçi herkes bilmek zorunda da değil ama o törenlerin öncesinde, tören başlamadan önce öğrenciler içeri alınır. Ve oraya alınacak kişiler Aslında kim oldukları bellidir. Öğrenciler alınır, bakanlık yetkilileri, törene katılması gereken ön protokol alınır, subaylar alınır, askerler alınır. Subaylar demeyelim sadece, hem subaylar hem az subaylar. Onlar alınır. Bu insanlarla birlikte ben ilk kez ömrümde bir grubun getirilerek Aslanlı Yol çıkışına yerleştirildiğini gördüm. Hatta bu iş o kadar büyüdü, o kadar tadı kaçtı ki 29 Ekim tarihinde bir kısmını siz de gördünüz, bakın bunu. Bir kısmını siz de gördünüz ama asıl gerçeği bu, şu anda öğreneceksiniz. Bir gruba üzerlerinde normal sıradan takım elbiseler olan asker değil bunlar. Ellerinde karanfillerle gelip tam çıkışında Tayyip Erdoğan'ı atmaları için çiçekler dağıtıldı. İş artık öyle bir hale getirildi ki Anıtkabir bir tribüne çevrilmeye çalışılıyor. Niye? Ya istenen şey çok net arkadaşlar. Yani bir partinin liderini bir ulusun önderiyle kıyaslamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir çaba mı? Öyle zaten. Görüyorsunuz işte orada yapılan soytarılığı. Çünkü adam bunu yaptıktan sonra mozoleye bile çıkmıyor. Kendisine uzatılan mikrofona yalancının, haysiyetsizin önde geleni, kendisine uzatılan mikrofona şunu söyleyebiliyor sadece. Geldik, atamızı andık. Ne yaptın? İşte dönüyoruz. Niye çıkmadın oraya? Biz dönüyoruz. Bu kadar. Çünkü onların görevleri o. Bunu bir kenara koyun, olur mu? Bu bilinen, daha önce de defalarca uygulanan bir yöntem. Size anlattım burada ya. Bu Melih Gökçek döneminde başlatılan bir organizasyon ve bugün de devam ettiriliyor. Ama onların orada olması önemli. Olsunlar. Olsunlar ki orada her sene büyüyen kalabalığı görsünler. Çünkü gazetelerde, iktidar yanlısı gazetelerde bile bu habere yer verilemiyor. Çünkü onlar da biliyor ki orada yapılan saygısızlık, onursuzca saygısızlık herkesin gözünün bebeğine kadar ulaşıyor zaten. Orası bağırma çağırma mekan değil. Hani hep söyleniyor ya, işine geldiği zaman bağıran insanlar var. Saygı göstermek gerek diye. Orası bu ulusun önderinin ebedi istirahatgahı. Ve orada bu tarz bir eylem yapılmaz. Yapan olur mu? Yapılır. Yaparlar. Hiç sorun değil. Yaptılar. Ama asıl olan hikaye şu ki insanların ciddiye alabileceği bir şey değil. Aynı zamanlarda eş zamanlı olarak neredeyse sevgili Erkan'ın da yazdığı gibi Nevşehir Belediyesi bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ve paylaşımın içinde hangi çapsız, hangi hadsiz, hangi onursuz yaptı bilmiyorum ama birinin üstüne kaskallanacaktır o işte. Yani orada çalışanlardan birine bağlayacaktır. Bir zihniyet aslında bu ama birine bağlanmak zorunda. Orada bir paylaşımda Atatürk anmasında, üstelik Atatürk'ün sözleriyle birlikte Tayyip Erdoğan fotoğrafı kullanılıyor. Ya bunlar, bakın çok net. Daha önce de size 31 Mart seçimlerinden önce de anlattım. Bunlar net şekilde AKP iktidarının gidişinin göstergeleri. Arkadaşlar geçen hafta içinde Bekir Ağırdır'ın açıkladığı, ki biliyorsunuz Cuma sabahı da konuştuk burada. Bekir Ağırdır öyle haybe değerler verecek bir adam falan değil. Bunlar yapılamaz. Ama ortaya çıkan şey gösteriyor ki en yakın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile bile artık gelebileceği bir yer kalmadı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının. O kadar büyük bu bıdırdanmalar işte. Şimdi bunları dik tutmak için uğraşıyorlar. Tam da bu sabah konuşacağımız konuyla alakalı. Çünkü 1 Kasım 1928 tarihinde resmen başlayan harf inkılabı, harf devrimi, yeni alfabe çalışmaları aslında o senenin Ağustos ayında ilk meyvelerini veriyor. Bunları nereden biliyoruz? Hani bugün çok zeki olan insanlar var ya, biz çok akıllıydık aslında ama bizi işte harf devrimiyle cehalete sürüklediler diyen ama asla okumayan, en fazla sıksanız bir metnin özetini ona da sadece 3 cümle dayanabilecek şekilde okuyan tipler var ya, onları anlatmak lazım. Bu sabah biz bunu yapacağız. İstanbul'da Saraybolu'nda 9 Ağustos gecesi bir toplantı yapılıyor. Saraybolu'ndaki toplantının gerekçesi şu: oluşturulan bir komisyon var. Ve bu komisyonla birlikte Atatürk harf devrimi çalışmalarını başlatıyor. Harf devrimi çalışmalarının temel gerekçesi ne? Önce buradan başlayalım hikayeye. Bir kere Osmanlıca denen dil tamamen, hani bazıları kibarca olsun diye eklektik diyor ama olduğu gibi sağdan soldan yapıştırma bir dil. Nereden biliyoruz bunu? Ya bugün aynı zamanda mesela takvim-i vekainin de çıkış günü. Yani ilk Türkçe gazete deniyor mesela. Gelin bakalım bugün takvim vekayı alın elinize. Kaç satırını okuyabileceksiniz görelim. Bu tartışılmayacak bir konu. Bir kenara koyun. Türkçe diye sokuşturulan şey aslında içinde işte Arapçanın, Farsçanın, Almancanın, İngilizcenin, zaman zaman ve ağırlıklı olarak Fransızcanın yerleştiği toplama bir bohça. Sadece bu kadar. Toplama bir bohçadan bahsediyoruz. Bu bohçayı kaç kişinin bildiği aslında asıl tartışma konumuz. Şimdi hep söylenen hikaye şu. Deniyor ki, hele dün yeni bir yalanla ortaya çıktı. Bakın yalan, altını çizelim de hani gerçeğe aykırı ifade, çok talihsiz bir beyan falan göreceksiniz. Kıçı başı ayrı oynayanlar bugün öyle diyecekler ona. Hayır, bu alenen bir yalan. Büyük bir yalan üstelik. Bir gece içinde herkesin bütün tarihi birikimine veda ettiği, Osmanlı'dan kalan her türlü tarihsel değerin bir gece içinde yok olduğu gibi bir cümleye sığınıyorlar. Doğru mudur? Gelin bakalım. Bir kere harf devriminin yapılma gerekçesini bunun için doğru anlamak lazım. Atatürk o gün akşam yapılan toplantıda 1928'de 9 Ağustos gecesi Sarayburnu'nda yapılan halka açık bir dinleti aslında bu. Burada söz ettiğimiz hikaye. Fahri Rıfkı da anlatır bunu. Kendi hatıratında da anlatır, yazılarında da anlatır. Atatürk önce bir mektup okutuyor. Fahri Rıfkı okuyor bu mektubu. Ve orada yeni Türkçenin yazılış gerekçelerini anlatıyor insanlara. Diyor ki Atatürk bu mektubunda, hani herkes bilsin diyorum ya size, ya bunu gerçekten öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Gerçekten öğrenmek zorundayız. Deniyor ki orada, arkadaşlar güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bakın bu 9 Ağustos 1928'de, yani 1 Kasım'daki harf devrimi yapılmadan kabaca 3 ay önceki bir tarihten bahsediyoruz. Bizim güzel, ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Yüzyıllardan bu yana kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak anlaşılamayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak zorundasınız. Anladığımızın belirtilerine yakın gelecekte bütün dünya tanık olacaktır. Buna kesinlikle inanıyorum. Yani burada sadece bir harf devrimi yapıp bir gün içinde insanlara yepyeni yazıların sokuşturulmasından bahsetmiyor. Bir, yeni bir yaşam modelinden bahsediliyor. Yani dünyayla, yani uygar dünyayla, Atatürk'ün sözlerinde yer aldığı şekliyle muasır medeniyet seviyesiyle ilgili bir yarışın başladığından söz ediyor. Soruyorum size. Bugünün düzeninde işine geldiği zaman Türkçenin resmi dili olarak kabulünden bahsederek Karamanoğlu Mehmet Bey'e kadar ecdadını dayandırıp davullar çalarak bağıranlar, o günden bugüne yepyeni bir Yunus Emre çıkartabildi mi? Hayyamın anlattığı kadar Türkçeyi anlatabiliyor mu insanlar? Üstelik bu bahsettiğimiz kişiler, hani bugün Türk Türk direni diye direnenler var ya, mesela Hayyam bir Türk değil. Ama kullandığı Türkçe, daha sonrasında yoksullaştırılmış bir saçma sapan Arapça ve Osmanlıca'nın içine yerleştirilmiş abuk bir dil değil. İnsanlar bugün de anlıyorlar. Neden yaşanamıyor bu? Yani 1928 yılında yapılan bu çalışmayla iş nereye getirilmeye çalışılıyor? Doğan Kuban yazılarından bir tanesinde, benim de çok sevdiğim yazılarından bir tanesi, herhalde 5-6 yıl kadar önce yazdığı yazılarından bir tanesinde diyor ki, cehaletten kastedilen şey ya da okuma oranının düşüklüğünden kastedilen şey sadece eğitim olamaz. Bu aynı zamanda ortak kültürün aktarılması ile ilgili sıkıntının da yaşanabilmesi ya da yaşanamaması. Bu arkadaş mı? Halledelim, veda edelim. Yani dünyaya, modern dünyaya ne kadar uyum sağlayabileceğinle ilgili bir çerçevedir. Bakın burada Fahri Rıfkı'nın okuduğu Atatürk'ün mektubunda tam da bu anlatılıyor. Deniyor ki çok kısa süre içinde bütün dünya görecek zaten yapacaklarımızı. Hiç atıp tutmaya gerek yok. Görüyor mu insanlar? Bugün hani o dahi çocuklar, harika çocuklar yasası olarak adlandırılan durum var ya, mesela bunun yapılışı tam da bu gerekçeyle işte. Modern dünyayla, uygar dünyayla yarışabilme zemininin oluşturulabilmesi, yani gerçekten yapılıyor. Ama iş bu kadarla kalmıyor. Hani hep söylenen hikaye var ya, işte Osmanlı'da okuma yazma, hele dünkü yalan, dünkü yani inanılır gibi bir yalan değil. Tayyip Erdoğan Beştepe'de bir toplantı düzenledi. Atatürk'ü anma töreni, Atatürk'ü aşağılama töreni yapılıyor. Sadece Atatürk'ü aşağılama, dil devriminin yerin dibine sokuşturma ve Cumhuriyet devrimlerinin, o yapılmış büyük Anadolu ihtilalinin ardından gelen Cumhuriyet devrimlerinin aşağılanması ile ilgili bir toplantı bu. Ve burada anlatılıyor, deniliyor ki halkın %66'sına yakını okuma yazma biliyor. Bakın bu çok büyük bir yalan. Niye yalan biliyor musunuz? Bu her şeyden önce şöyle ispatlanması mümkün. Eğer biri size gelip Osmanlı'da okuma yazma oranı şuydu, öbür tarafta buydu diyorsa inanmayın. Çünkü hani bugün yerlere göklere sığdırılamayan Osmanlı var ya, hiçbir istatistiki çalışma yaptırmıyor. Hiçbiri. Hiçbiri yok bunların. 1927 yılında yapılmış bir nüfus sayımı var. Biz öncesine ilişkin bilgileri ancak buradan alabiliyoruz. Ama o gün akşam, hani anlatıyorum mesela 9 Ağustos akşamı İstanbul'da Sarayburnu'nda yapılan toplantıda Atatürk bir konuşma yapıyor. Ve konuşmasında diyor ki, bugün yapmak zorunda bulunduğumuz çok değerli bir iş daha var. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmek. Lütfen dikkatli dinleyin burayı. Kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya, bütün yurttaşlara öğretiniz. Bunu yurtseverlik, ulusseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, bir sosyal topluluğun %10'u ancak okuma yazma bilir, %90'ı bilmezse bundan insan olanların utanması gerek. Bizim elimizdeki tek istatistik veri bu. Daha öncesinde Osmanlı yaptığı bir çalışma yok. Mesela bugün çok böyle şişirerek anlatan tipler var ya, Osmanlı şöyle iyiydi, böyle güzeldi falan diye. Hatta Atatürk bir işte Mustafa Kemal bir Osmanlı subayıydı. Evet, o kadar Osmanlı subayıydı ki Osmanlı'nın yediği herzeyi gördüğü için apoletlerini söküp padişaha İngiliz çizmesi yalamış bir adama itiraz edip apoletlerini söküp atmayı bildi. Bu kadar Osmanlı subayıydı. Osmanlı ile bağın kesilmesinden bahsediliyor. Kesilen bir bağ yok ki. Kim ecdadını reddedebilir? Soruyorum size. Kanuni ile övününüz, işte Selçuklu hükümdarları ile övününüz, Alparslan sizin atanızdır. Evet. Evet, aksini iddia eden yok ki. Ama o gün o tarihte yaşamanın bir zemini yok şu anda. Bunu yapamazsınız ki. Büyük Önder'in kendi ifadesi var. Diyor ki, bir toplumun sadece %10'u okuma yazma biliyor, %90'ı bilmiyorsa bundan insan olanların utanması gerek. Bu söze itiraz edebilecek olan var mı? Yok. E peki bu yalanlar niye söyleniyor? Niye? E çünkü bu yalanları söyleyenler bundan siyasi bir çıkar elde etmeye çalışıyorlar sadece. Mümkün mü? Vallahi görülüyor artık. Çok net görülüyor ki sadece kendisine bir şekilde koşulsuz biat edenler dışında yanına adam çekme şansı yok. Hiç yok hem de. İstediğiniz kadar uydurun. Mesela geçmişte törenlerde ayağı, bacağı, kolu, kulağı, dirseği falan ağrıyanlar 10 Kasım anmalarına başladılar şimdi. Ansınlar, kötülük yok bunda. Hiçbir kötülük yok. Ama bunu yaparken bugün bu ulusun nerede olduğunu da iyi tartıp teraziye doğru koymak zorundalar. Bakın burada deniyor ki, hani şu anlatılan işte büyük yalanlar söylenen hikayeler. Bugün Türkiye'de deniyor, en büyük ticaret Atatürk ticaretidir. Yo. Bugün Türkiye'de yaşanan en büyük ticaret, samimi insanların dini duyguları üzerinden yürütülen ticarettir. Niye biliyor musunuz? Harf inkılabının temel gerekçesi de budur. Harf devriminin temel gerekçesi de. Öyle cahil bir toplum yaratılmıştır ki bu insanlar ellerinde gördükleri Arapça herhangi bir metni kutsal bir metin sayarak ne olduğuna bile bakmadan karşısında saygıyla duran insanlar haline gelmiştir. Bugün yaşananlar gibi. Oysa Arapçaya bir dil uzmanı özelliğiyle bakacak olursanız ben değilim. Ama bundan anlayan insanlarla uzun süre konuşarak size bunları söylemeye çalışıyorum. Arapça dili kullanılan özellikle gırtlaknameleriyle Türkçe'ye uyumlu bir dil değildir. Çünkü bizde yoktur gırtlaknamesi. Tilavet denilen gı sesleri var ya, onlar yok. Yok öyle bir şey kardeşim. Dilde sadeleşme aynı zamanda bunu da getirir çünkü. Bugün Türkiye'de din ticaretinden para kazananları görmek isterseniz şu arkada sizlere defalarca tanıttığım kitaplara bakmanız yeterli. Yani Timur Soykan'ın Badeci Şeyh'in Sır Odası'na bakmanız yeterli mesela. Turan Dursun kitapları okumanız yeterli. İsmail Saymaz'ın Şehvetiye Tarikatını okumanız yeterli. Ama bunları okuyacak zamanınız yoksa eğer sadece dandik gazetelerin 3. sayfalarına bakmanız yeterli. Gece rüyada peygamberi gösterdiğini söyleyen terlik satan ahlaksızlardan tutun, yaptığı yarısının bile tamamlamadan kaçtığı daireleri insanlara sokuşturmak için burada oturmak dinen caizdir fetvası alabilecek kadar alçalan yaratıkların yaptıklarını görün. Bunları görürseniz kalanına ilişkin hiçbir fikriniz olmasa da ne olduğunu anlayacaksınız zaten. Ama şunu bilin, o çok övünülen Osmanlı var ya, hiçbir şekilde istatistiki çalışmaya girmiyor. O büyük böbürlenmeler içinde 17. yüzyıldan itibaren kademeli olarak artık dünya ile yarışı bırakıyor. Bırakıyor artık. Yani dünyanın yaşadığı o muhteşem gelişmelere, hani barutun icadını en azından yakalıyor da ardından matbaa direnişiyle, dünyada matematiğin başka bir yere gelişiyle ki temeli hani o hep övünülen coğrafyadan çıkmış, neden Müslümanlar bunu bırakmıştır sorusunun yanıtını aramaktan vazgeçiyor. Cehalet dediğiniz şey sizin sadece eğitimin, öğretimin gerilemesi değil ki, bir toplumun aynı zamanda uluslararası sistemle yarışı bırakması. Yani kendi cahil düzeni içinde bana yeterlidir diyerek kendini kapatmaya çalışması. Hiçbir şey düşünmüyorsanız eğer, şurada yapılan, yani o gün harf devriminin aslen başladığı gün yapılan konuşmaya bakın. Sadece bir toplumun %10'unun okuma yazma bilmesinden bahsediyor Atatürk. Ve diyor ki bundan insan olan utanmalı. Bu sözü reddedebilecek olan var mı? Var. Eğer siz yalanlarınızı insanlara sokuşturmak üzere kurguladıysanız, yani toplumun bir gecede cahil bırakıldığı yalanı üzerinden kendinize bir şey biçiyorsanız buradan, siyasi bir kariyer, siyasi bir fayda biçiyorsanız, o zaman istediğiniz kadar reddedebilirsiniz. Ama yazılan her metni sadece Arapça olduğu için alıp baş tacı eden dangalakça bir düzenin devamından yana olursunuz o zaman aynı zamanda. Oysa burada yapılmaya çalışılan şey, millet mekteplerinin kuruluşuyla birlikte demin Atatürk'ün söylediği gibi sandalcıya da hamala da aynı dili, yani kendi öz dilini öğretmeye çalışmak. Bunda sakıncalı olacak bir durum yok ki. Burada anlatılmaya çalışılan hikaye baştan sona aslında dün yapılan, düzenlenen o toplantı var ya, orada yapılmaya çalışılan şey sadece ve sadece Cumhuriyet'le mücadelenin yeni bir kademesi, o kadar. Başka hiçbir şey değil. Yani bu mücadele sürecek. Çünkü anlatılan şey cahilden oy almaksa eğer, bu konuşmaya ihtiyacı var bu insanların. Aksiyonları kurtarmaz ki. Öbür türlü otobüslere doldurup nereye gittiğini bilmeyen, kendini, içinde yaşadığı ülkeyi yeniden sıfırdan kuruluşa öncülük etmiş bir insanın önünde bambaşka bir lider çıkartma çalışmasına destek vermezdi kimse. Ama 17. yüzyıldan itibaren net şekilde durmuş olan sadece Osmanlı coğrafyası değil, bütün İslam coğrafyası bugün böyle bir öç alma çalışmasının içine giriyor. Birileri tarafından sokulmaya çalışılıyor. Oysa dünya bambaşka bir yere gitti. Bambaşka bir yere. Artık hani söyleniyor ya, işte garajlarda üç gencin bir araya gelerek yaptıkları icatlar dünyanın yönünü değiştiriyor. Siz buna ne kadar direniyorsunuz? Eğer bir gecede cahil kaldığınıza inanıyorsanız, daha 2019 yılının yazında kadınlara tek başına araba kullanma özgürlüğü veren ve bununla da övünen Suudilere bakın. Hayır, bu sıradan bir cümle, kavga cümlesi falan değil. Bakın, yaşananları görün. İslam coğrafyasının bugün neden teknolojik gelişmelere ayak uyduramadığını görün. Sürekli aşağıladığı, gavur diye üstüne basa basa söylediği insanların, onların kaybının aslında neye mal olduğunu düşünün. Gavur denilen insanlar var ya, burada Atatürk'ün Sarayburnu konuşmasında anlattığı o %10'luk kitle aslında okuma yazmayı en iyi bilen, teknolojiyi, o günün teknolojisini çıkartan insanlar gayrimüslimler. Asıl onlar biliyorlar, asıl onlar konuşuyorlar. Eğitime onlar önem veriyorlar çünkü. O zaman soruyorum size, kimin yaptığı insanlık tarihi için daha hayırlıdır? Bunu söylemek mi? Atatürk'ün anma gününde 81 yıllık bir anma gününün içinde üstelik Atatürk'ü anıyor gibi görünerek aşağılayanların mı? Ama bunun toplumsal bir zemini var. Hiç reddetmeyelim. Gerçekten bu ülkede kendini tırnak içinde liberal olarak anan ve aslında tuzu olan herkese koşarak giden bir grup var. Bu kitle geçmişten bugüne kadar özgürlük adı altında devleti eleştirmeyi, bu ülkenin kurucusunu eleştirmeyi, bu ülkenin kurucu kadrosunu eleştirmeyi marifet sayan, gerçekten bununla bir şey yaptığını düşünen abuk sabuk insanlardan bahsediyorum. Yalnız bu insanların şöyle de bir özelliği var. Başları sıkıştığı anda gelip Atatürk'e yaslanıyorlar. Atatürkçülüğe yaslanıyorlar. Çünkü biliyorlar ki aslında kendi boş cümlelerinin ardından sığınabilecekleri başka bir kale yok. Burada anlatılan modernleşme çalışması kusursuz mudur? Elbette değildir. Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyen bir adama sen kusursuz diyebilir misin? Zaten eleştirilmeyi öngörüyor. Zaten eleştirilmeli. Uygar dünyaya nasıl bir ayak uyduracaksın başka türlü? Ama bugün eleştiriden azade olduğunu söyleyerek, ki öyle saçma sapan cümleler var ki burada, dünkü o toplantının içinde. Atatürk eleştirilemez diye düşünmek, onu eleştiriden azade tutmak en büyük kötülüktür. Soruyorum size. Size yönelik her cümleyi neden Cumhurbaşkanı'na hakaret kastından içine alıyorsunuz? Geçen hafta bu ülkede ayıpların en büyüğü yaşandı. Bir şehit annesi Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılandı. Ayıpsa sizin yaptığınız ayıbın kralı. Ama ağzınızı açmıyorsunuz. Çünkü sizin buradaki derdiniz modernleşme, çağdaşlaşma falan değil. Bunlar hikaye. Partimin oyu yükselsin. Bunun için televizyon ekranlarına çıkarttığınız insanlar eğitim düzeyi azaldıkça bizim oyumuz yükseliyor diyebiliyor büyük bir gururla ve özgüvenle, bir cahil cesaretiyle. Çok rahat yapıyorlar bunu. Oysa ortadaki temel gerçeklik bu değil ki. 1 Kasım 1928'de meclisin açılışında harf devriminin konuşmasında o yüzden Mustafa Kemal aynı şeyi söylüyor. Bu diyor, bir milletin yükselmesi için başlı başına bir geçit olacaktır. Niye? Ya o günden itibaren yaşananları modern dünyayla uyum çalışmalarını görün kardeşim. Bu ülkeye Anadolu Beşlisi denilerek dünyada bugün modern müziğin içinde yeri olan müzisyenlerini çıkartıyor ortaya. Bilim adamları çıkıyor bu ülkenin. Bu ülkenin yurt dışında okumasına rağmen gelip ülkesinde, üstelik yoksul Anadolu köylerinde insanlara bilimi, sanatı, müziği, edebiyatı anlayan insanları çıkıyor ortaya. Ben şimdi size soruyorum. Hangi proje başarılıdır? Hangi proje başarılıdır ve bugüne getirmiştir? Bu yalanların söylenmesi dışında bir çareleri yok. Emin olun, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık gümbür gümbür gidişinin göstergesi. Kendi cahil kitlesinin yanına toplamaya çalışıyor. Bir grup var çünkü onlar sorgulamadan oy veriyor. Kime istersen ver oyunu. Ama burada bu anlatılanların içinde öyle bir yerde durmak zorundasın ki sen toplumsal anlamda sana dış dünyadan bakıldığında da evet ya doğrudur diyebilsin insanlar. Bak bir küfrü bile tek bir kelimesi, tek bir kelimelik küfrü bile yanlış yazabilen insanlardan bahsediyoruz. Ve bu eleştiriler, istediğinizi söyleyin, insanlara geçmiyor artık. İnsanlara geçmiyor. Yapamıyorsunuz bunları. İnsanlar anlıyorlar işte baktığı zaman ya görüyorsun. Ben sana soruyorum kardeşim şimdi, hangisi daha doğrudur? Burada anlattığın gibi hani bu ülkede en büyük ticaret Atatürk ticaretidir demek zavallılığı mı? Yoksa din ticareti yapılan bir ülkeye rağmen kendi kurduğu böyle bir cemiyetin içinde, böyle bir ulus topluluğunun içinde çıkıp sandalcıya, hamala da bu dili öğretmek zorundasın. Çünkü kendi bilincine varmak zorunda, kendini ifade etmek zorunda. Eğer sadece bu ülkenin %10'u yapabiliyorsa insanım diyen herkes utanmalıdır diyen Atatürk mü? Anlamak zor değil, değil mi? İstediğiniz kadar yalana bağlayın. İstediğiniz kadar büyük yalanlar sallayın. Büyük yalanların büyük cahil inananları oluyor. Ama unutmayın ki kitlesi azalıyor. Siz onları otobüslerle bir yerlere taşımak zorunda kalıyorsunuz. Ellerine çiçek verip attırıyorsunuz. Sloganlar attırmak zorunda kalıyorsunuz. Ama unutmayın kimse sallamıyor artık. Hiç kimse. Kimsenin umurunda değil bu. Herkes biliyor ki insanlar bugünün Türkiye'sinin nerede olması gerektiği ama bugün nerede olduğunu tartabiliyorlar. Hepimiz görüyoruz. Bu büyük cehalet. Yani tam soğuk füzyon yapacakken bir gecede cahil bırakıldığımız yalanı artık sadece çok küçük bir kitlenin sahip olduğu, onun üzerine titrediği, aman yok etmeyelim diye bas bas bağırdığı, bunun için insanlara zulmetmeyi bile göze aldığı saçma sapan bir yalan halinde sadece. Üstelik bunun için çok basit gerekçelerle karşı çıkışlar mümkün. Bir kez daha söylüyorum size. Osmanlı, o çok övünülen Osmanlı, hiçbir şekilde istatistik tutmaya yanaşmadığı için size ne denirse denilsin, ister %66, ister %70, ister %80, bunların hepsi yalan. Ama o günün koşullarını anlatan insanların gözlerinin içine bakıp, o günden bugüne kalanlarla değerlendirirseniz eğer, yapılan harf devrimi bu ülke için bir kötülük değil, bu ülke için büyük bir iyiliktir aynı zamanda. O günden bugüne yaşananlar, yani 96 yıllık Cumhuriyet tarihi bize bu kadar net gösteriyor çünkü. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz aynı yerden bakmıyoruz hayata. Bizim siyasi görüşlerimiz falan farklı. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim, engellilik durumlarımız, kimine göre normal, kimine göre engellilik hallerimiz. Bunların hepsi farklı da bir önemi yok zaten. Bizi birleştiren şey koskoca bir vatan, hepimizin peşinde olduğu, vazgeçmeyeceğini açıkça beyan ettiği bir cumhuriyet, 96 yıllık tek cumhuriyet. Ve bunun içinde iyi yaşamak kararlılığı, azmi sadece. Bundan vazgeçmeyeceğimizi göstermek. Hani geçen hafta içinde çokça sokuşturulan haberler vardı. Israrla burada demiştim ya. Ya sana ne kardeşim? Koşu mu yapmak istiyorsun Atatürk'ü anmak için? Koş. Kim engelleyebilir seni? Çiçek mi bırakacaksın? Bırak. Kim engelleyebilir? İzin alınarak kurulmamış bir ülkede yaşıyorsun sen. O zaman sen de izin almayacaksın. Ne yapmak istiyorsan yapacaksın. Bu yayın bunun için sürsün ya işte. Sürsün ama ben de tam olarak ne yapacağımı bilemiyorum diyenler için şöyle bir şey anlatabilirim ben size. Patreon.com bu yayını desteklemek için kullanacağınız ilk ve en önemli mecra. Orada Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal'ın yazın. Hemen yanında bir büyüteç işareti göreceksiniz. Tıklayın. Onu tıkladıktan sonra benim kanala yönlendirecek sizi. Orada abone olun. Tıklayın. Sadece bir mail adresi yazacaksınız. 5 kuruş bile çıkmayacak cebinizden. Abone oldunuz. Bir de sizden ricam, yanında ufacık bir çan işareti var. Onu da tıklarsanız eğer o da yayınlar başladığında bildirim yollayacak size. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmeyecek. Burada bulunmak. Burada bulunup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra tekrar geleceğim ben buraya. Gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftayı ya başlattık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yapacağım yayına gelin. Hayatımızı orada konuşmaya devam edelim. Olur mu? Herkese çok güzel bir gün. Yeni başladığı için de çok güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.